Ayrım 32, Medusa Darbesi, Robert Ludlum. Sayfa 351. Bon, bir daha bunu denersen ölürsün diye gürleyerek üstü hemen morarmaya başlayan elini tuttu. Ceketinin içinde kolları önde birbirine bağlanmış olan katil, ucuz otelin odasına girerlerken birden atılıp Jason'ın sol elini kapıya sıkıştırmıştı. Eski komando da bağırdı. Ne yapmamı bekliyorsun? Gece vakti gülerek idam mangasını selamlayacağımı mı sanıyorsun? Bourne indirdiği tekme yüzünden iki büklüm olan katile baktı. Bak aklına neler geliyor. Belki de hiçbir zaman gerçekten içine girdiğim bu işi neden seçtiğini sormamın zamanı geldi binbaşı. Bununla gerçekten ilgileniyor musun? Katil eski koltuğa çöküp kaldı. O zaman neden sorma sırası bende? David Webb, belki de kendimi hiç anlamadığım için bu işe girmiştim diye mırıldandı. Buna inanıyorum. Ah, seni çok iyi tanıyorum. Fransızın eğitiminin bir bölümüydü bu. Büyük delta kaçıkmış. Karısıyla çocukları Phnom Penh denilen yerde suda öldürülmüşler. Çok uygar, bilgili biri olan adam da çıldırmış. Kimse onu kontrol etmediği ve kimsenin de umurunda olmadığından delta ile timleri bütün komando birliklerinden çok daha fazla zarar vermişler. Saigon senin ölmek istediğini söylemiş. Onlar senin ve yönettiğin gruptakilerin geri dönmemelerini istemişler. Sizlerden utanıyorlarmış. Webb'in gözlerinin önünde bir sahne belirdi. Uçaktaydı ve aşağıda bir yerle konuşuyordu. Yılan kadın, yılan kadın, konuşan bir dost. Orada pek düşman yok. Geri dönüyoruz. Bunu biliyorum ya da bildiğimi sanıyorum. Ben seni sormuştum. Bağlı ellerine bakan katilin gözleri büyüdü. Konuşmaya başladığında sesi bir fısıltıdan farksızdı. Ben ruhsal sağlığı bozuk biri olduğum için bu işe girdim. Durumumu daha çocukluğumda anlamıştım. Kötü, pis şeyler düşünürdüm. Hayvanlara bıçak batırır, gözlerine, ağızlarına bakardım. Komşumuz olan rahibin kızının ırzına geçtim. Onun bir şey söyleyemeyeceğini biliyordum. Daha sonra da yolda onun yanına gidiyor, kendisiyle okula kadar yürüyordum. O zaman 11 yaşındaydım. Daha sonra Oxford'da yarış gecesinde bir genci suya batırdım. Boğulana kadar gözlerine, ağzına baktım. Sonra da bu olaya en çok ben üzülmüşüm gibi davrandım. Ben tam babama uygun, iyi, dürüst bir genç olarak tanınıyordum.
Peki hiç yardım istemedin mi?
Yardım mı? Adı Alcott Price olan biri yardım isteyebilir miydi?
Alcott,
şaşıran Bourne katile baka kaldı. General Alcott Price mı? İkinci Dünya Savaşı'nda Montgomery'nin sağ kolu olan Alcott mu? İngiltere'nin Patton'u diye bilinen general. Ben o zamanlar dünyada yoktum. Üçüncü, belki de dördüncü karısından olma çocuğuydum. Kadınlara pek düşkündü general.
Danju ona gerçek adını açıklamadığını söylediydi.
Doğru. General St. James'teki kibar kulübünde konyağını içerken onu öldürün diye emir verdi. Yozlaşmış tohumu yok edin ve durumu da kimse duymasın. Zaten o benim çocuğum değil. Annesi bir fahişeydi. Oysa onun parçasıyım ve kendisi de bunu biliyor. O sadist herif bu uyu kimden aldığımı da biliyor. İkimiz de en iyi yaptığımız iş için madalyalar aldık.
Yani babam bu hastalığını biliyor muydu?
Biliyordu ve hala da biliyor. Benim ünlü askeri okulumuz olan Sandhurst'a gitmeme engel oldu. Çünkü sevgili ordusuna yaklaşmamı istemiyordu. İç yüzümün ortaya çıkacağından ve adına leke sürüleceğinden korkuyordu. Gönüllü yazıldığımda az kalsın kalbi duracaktı. Ona öldüğüm ve gizlice gömüldüğüm haber verilene kadar geceleri doğru dürüst uyuyamayacaktı.
Neden bana kim olduğunu söyledin?
Eski komando gözlerini Jason Bourne'a dikti. Basit, anladığım kadarıyla buradan sadece birimiz sağ çıkacağız. Ben sağ kalabilmek için elimden geleni yapacağım. Ama sen de fena değilsin ve belki de ben öleceğim. Bu durumda dünyayı sarsacak bir ad öğrenmiş olacaksın. İstersen bu sayede bir servet bile yapabilirsin. Hayat hikayem için gazeteler ve filmciler sana büyük para verirler.
O zaman genelde geceleri rahat uyumaya başlar.
Uyumak mı? Herhalde beynini dağıtır. Beni dinlemediğin belli. Babam ölmemi ve benimle ilgili her şeyin gömülmesini istiyor. Oysa beni öldürürsen her şey ortaya çıkacak. Olanlar için özür dileyecek değilim ahbap. Ben ne olduğumu biliyor ve kabul ediyorum. Bazılarımız farklıdır. Bizim topluma uymadığımızı söyleyebilirsin.
Beni sıradan katillerden ayıran tek bir şey var. Ben ne olduğumu bilecek kadar akıllıyım.
Born ve bunu kabul ediyorsun diye mırıldandı.
Bundan ayrıca büyük zevk de alıyorum. Şu anda dünyada benim yerimi almak isteyen pek çok erkek olduğundan haberin var mı? Nasıl senin yerine geçtimse başkaları da ben olabilmek için can atarlar. Bu kanlı dünya Jason Bourne'larla dolu. Onlara bir fikir, bir yön ver yeter. Hepsi de kan dökmeye başlayacaktır. General bunu biliyor. Yaptıklarım duyulursa bu duruma dayanamayacaktır.
Baban sana yardım etmemiş olabilir. Neden kendi kendine yardım etmedin? Bir akıl hastanesine kapatılabilirdin. Bunu bilecek kadar zekisin.
Böylece bu eğlenceden, heyecandan yoksun mu kalsaydım? Öyle şey olmaz ahbap. Gidip askerde en büyük tehlikelere atılan birliği bulursun ve bir kaza olacağını, her şeyin sona ereceğini umut edersin. Ben o birliği buldum ama istediğim olmadı. Ben sağ kaldım ve yaptıklarımdan da hoşlanıyorum. Kafama bir kurşun sıksan fena etmezsin. Çünkü fırsatını bulursam seni öldüreceğim.
Benden birlikte yaşayamadığın, dayanamadığın şeyi yok etmemi istiyorsun.
Boşver Born. Seni bilmem ama ben bu işlerden zevk alıyorum. Onlar olmadan yaşamak istemiyorum.
Yine seni öldürmemi istedin.
Yeter! Katil yerinden fırladı.
Born iki adım atarak sağ ayağıyla onun kaburgalarına vurdu. Koltuğa devrilip kalan Alcott Price acıyla inledi. Born sakin sesle seni öldürmeyeceğim binbaşı dedi. Ama sen keşke ölseydim diyeceksin. Katil kaburgalarını tutarak öksürdü.
Son bir isteğim var. Ben bile hedeflerimin son isteklerini yerine getirirdim. Beklenmedik bir kurşuna razı olabilirim. Ama Hong Kong idam mangasına dayanamam. Belki de beni sabaha karşı etrafta kimse yokken asarlar. İşte buna dayanamam.
Delta ne zaman gerileyeceğini biliyordu. Sana daha önce de anlattım. Belki seni bekleyen şey çok farklıdır. Ben Hong Kong'da İngilizlerle çalışmıyorum.
Yalan söylüyorsun.
Sana yeterince yetenekli olmadığımı söylemiştim. Doğru dürüst düşünemiyorsun bile.
Öyleyse sen tek başına hareket eden, başına para konulanları öldürüp ödül alan birisin.
Bir bakıma öyle sayılır. Ama seni yakalamam için beni tutan adam ölmeni istemiyor. Seninle iş yapacakmış. Hem ödülüm çok büyük.
Öyleyse sen bu iştesin.
Sadece bu kez. O ödülü geri çeviremezdim. Şimdi yatağa yat. Uzan ve bacaklarını da aç.
Aşağıdaki masada oturan Hötöröf bu lafları duysa bayılırdı.
Daha sonra fırsatını bulursan ona telefon edersin, haydi yat. Born çantasından naylon ipi çıkararak pis yatağa uzanmış olan katilin kollarıyla bacaklarını karyolanın ayaklarına bağladı. Sonra yastığın kılıfını da çıkardı ve bununla da binbaşının yüzünü örttü. Ustalıkla ipi başından dolaştırıp düğüm attı. Katilin sadece ağzı açıkta kalmıştı. Tuttuğu bu pis odada telefon yoktu. Born kapıyı usulca açarak çıktı. Karanlık koridorun dibindeki telefona gitti. Ezberlemiş olduğu numarayı çevirirken kalbi deli gibi çarpıyordu.
Yılan kadın dedi, yılan kadın.
Ona Çince konuşan ifadesiz bir ses cevap verdi.
Bu santrala bağlı numaralarda arıza var. Kısa süre sonra arıza giderilecektir. Bu banda alınmış bir konuşmadır.
Born telefonu kapatırken kafası karmakarışık olmuştu. Ne düşüneceğini, ne yapacağını bilemiyordu. Sonra kendini zorlayarak cebinden bozuk para çıkardı ve santralı aradı. Çince konuştu.
''Dinleyin, çok önemli bir durum var. Hemen şu numarayla bağlantı kurmam gerekiyor.'' Ezberlediği numarayı söyledi.
''Bu numara arızalıymış ama bu acil durum.''
''Bir dakika bekleyin lütfen, size yardımcı olmaya çalışacağım.''
Derin bir sessizlik oldu. Born'un kalbi göğsüne delecekmiş gibi atıyordu. Ağzı kurumuş, boğazı yanıyordu.
Başka bir kadın, o hatta arıza var efendim diye haber verdi.
Sadece o hatta mı?
Evet efendim.
Yani o santrala bağlı diğer numaralarda arıza yok mu?
Siz sadece bir numarayı sordunuz efendim, diğerlerini bilmiyorum. Ama isterseniz sorup öğrenebilirim. Bir dakika. Uzun bir sessizlik oldu. Alo, orada mısınız?
Bana o semtteki bütün telefonların arızalı olduğu açıklandı. Ama siz böyle bir şey olmadığını mı söylüyorsunuz? Santral memuresine bunun önemli acil bir durum olduğunu anlatmıştım.
İsterseniz size bir ambulans göndereyim. Nasıl bir durum?
Yok, bana sadece o numaranın neresi olduğunu söyleyin. Ben adresi istiyorum. Adres kayıtlı değil efendim. Sadece Hong Kong'a ait bir numara olduğunu söyleyebilirim. Numaranızı verirseniz arıza giderildiğinde sizi ararım. Adresinizi bildirin, ambulansla yollayayım.
Bourne paniğe kapılmak üzereydi. Numaram mı? Adresim mi? Hayır, vermem.
Edward Newington McAllister masaya dayanarak telefonu kapatan kadına baktı. Elindeki alıcıyı yerine bıraktı. Konuşmayı dinlemişti.
''Harikaydınız doğrusu.'' diye mırıldandı. ''Onu bulduk. İyi oyaladınız onu. Kaldığı oteli öğrendik. Sheikh Lung sokağında bir oteldeymiş. Neyse siz gidebilirsiniz artık.''
Müsteşar kadın çıkınca yerine oturarak telefonu açtı.
''Bana hemen elçiyi bulun.'' diye bağırdı. ''At filan vermeyin. Sadece telefona gelsin. Acil bir durum var.''
Bir süre sonra Havilland'ın sesini duydu. ''Ne oldu Edward?''
Bourne bizi aradı, başardık. Nerede olduğunu biliyoruz. Yua Mati'de, Sheikh Lung sokağında bir otelde. Orasını hemen sardır ama herkes yerinde beklesin. Ona oyun ettiğimizi anlarsa kaçabilir. Karısı elimizde olmadığı için Bourne'dan katili de alamayız. Tanrı aşkına işi alt üst etme Edward. Bu çok nazik bir durum. Conklin'e durumu anlatmaya çalışacağım. Bize yardım etmesi gerekir. Bourne otelden çıkarsa kendisini belli etmeden izlesinler. O bizimle temasa geçmeden kadını bulmalıyız.
Morris Panov telefonu açtı.
Evet. Conklin hafif sesle konuştu. Bir şey oldu. Havilland bekleme odasından çıkıp telefona gitti. Acil bir durum varmış. Sizin orası nasıl?
Burası sakin.
Endişelendim. Havilland'ın adamları bizi bulabilirler.
Psikiyatri uzmanı, bence boşuna telaşlanıyorsun dedi. Biliyorsun otel katibine konuşmaması için bol para verdik.
Hayır doktor, bir şeyler oluyor. Oradan çıkın. Mary eşya filan almasın, hemen otelden ayrılın.
Nereye gidelim?
Nathan Caddesi ile Salisbury yolunun kesiştiği köşeye gidin. Nathan ve Salisbury, anladın mı? Orada Peninsula Oteli var. Otele girmeyin. Kuzeye giden yolun adı Altın Mil'dir. Onun sağ kaldırımında ilerleyin. İlk dört bloku aşmayın. Ben sizi bulurum.
Peki Alex, Nathan ve Salisbury, yanılmadığından emin misin?
Conklin evet diye cevap verdi. Havilland acil durumun ne olduğunu anlamamam için beni çağırmadı. Eğer bu sen ve Mary ile ilgili değilse Webb aradı demektir. Bu durumda pazarlık yapmak için tek kozumuz Mary. Onu da bir şey demeden teslim edecek değilim.
Bir şeyler oluyordu. Anlayamadığı bir durum vardı. Bourne pis otel odasına dönmüş, yatağa bağladığı adama bakıyor ve düşünüyordu. Ne olmuştu? Santral memuresiyle yaptığı konuşma kendisini neden böyle endişelendirmişti? Kadın nazik davranmış ve yardım etmeye çalışmıştı. Birden aklı başına geldi. Hiçbir santral memuru o kadar uzun konuşmazdı. Aradığı numaranın arızalı olduğunu söyler ve telefonu kapatırdı. Biri onun kaldığı yeri öğrenmek istemişti. Kadın onu lafa tutmuş, bu sırada elektronik aygıtla ve bilgisayardan da yararlanarak yerini saptamak istemişlerdi. Acaba oteli bulabilmişler miydi? Kadın numarasını sormuş ve ısrarla ambulans yollayacağını söylemişti. Ne kadar süre telefonda kalmıştı? 90 saniye mi? 2 dakika mı? En fazla 2 dakika sürmüştü konuşma. Bu süre içinde numarayı saptamış olabilirlerdi.
Taypan'ın adamları. Eğer o iri yarı adam gerçek bir taypansa yanında çalışanlar oteli bulmuş olabilirlerdi. Ancak otelin her katında kumbaralı telefon vardı. Şimdilik katı bilemezlerdi. Hemen harekete geçerse durumu lehine çevirebilirdi.
Katilin ağzından tıkacı çıkarıp el ve ayaklarını çözdü. Gözlerin kapalı kalacak binbaşı. İpi sarıp ceketinin cebine soktu.
Ne? Ne dedin?
Bourne sesini yükseltti. Kalk, seninle dolaşmaya çıkacağız.
Sırt çantasını kapıp kapıyı açarak loş koridora baktı. Bir sarhoş sendeleyerek yandaki odaya girip kapıyı vurdu. Geri dönüp katilin kolundan çekti. Haydi gidiyoruz. Birlikte koridordan geçerek yangın merdivenine geldiler. Bourne iyi uykular diyerek yumruğunu komandonun kafasının arkasına indirdi. İpi çıkarıp onu yangın merdiveninin demir trabzanına sıkıca bağladı. Ağzına tıkacı sokup yastık kılıfının düğümüne de baktı. Komando uyansa bile iniltilerini kimse duyamazdı. Yua Mati çok gürültülü bir yerdi.
Bourne merdivenden inerek karanlık bir geçide daldı. Birden kalabalık caddeden üç genç koşarak geçide girdi.
Bourne onlara çarpmamak için yana çekilip bekledi. Gençler hızla geçip gittiler. Onları izleyen iki kişi caddede koşuyordu.
Ortalıkta kimse kalmadığı kanısına varınca geçidin ağzına gitti. Bu kez iki kişiyle çarpıştı. Onlar da kaçan üç genci arıyor olmalıydılar. Adamlardan biri bıçaklıydı. Bourne böyle bir karşılaşmaya izin veremezdi. Hemen saldırıp adamın bileğini büktü. Bıçak yere düşerken Çinli acıyla inledi. Jason Bourne kanton vurgusuyla defol diye homurdandı. Senin çeten bizlerle başa çıkamaz. Sizleri burada görürsek analarınıza cesetlerinizi yollarız. Bas!
Ayya! Genç adam koşarak kaçtı ve Yua Mati'nin kalabalığına karıştı. Bourne da katilin otel kapısına sıkıştırmaya kalktığı elini salladı. Telaşından can acısını unutmuştu. Sonra başını kaldırarak sesleri dinledi. Geçidin ağzından yola baktı. Koyu renk iki araba Shek Lung'dan gelerek otelin önünde durdu. İlk arabadan iki, ikincisinden üç adam fırladı. Onlara acıyla baktı Jason.
Ah Mary, yenileceğiz. Öldürdüm, bizi öldürdüm.
Adamların otele dalarak katibi sorguya çekeceklerini ve 301 numaralı odada kalanların dışarıya çıkmadıklarını öğreneceklerini sanmıştı. Oysa hiç beklemediği bir şey oldu. İki arabadan inen adamlardan biri ceketini çıkardı, kravatını gevşetip saçlarını karıştırdı, sonra sarhoş gibi yalpalayarak otelin kapısına gitti. Adamları da ikişer ikişer ayrıldılar. İkisi kendisine, yani geçide doğru geliyordu. Adamlar daha çok hayduda mafya üyelerine benziyorlardı. Acaba Alex Conklin Washington'da yanlış bilgi mi almıştı?
Senaryoya Delta, rolünü yap, bunu başarabilirsin Delta.
Zamanı yoktu, düşünecek vakit kalmamıştı. Artık iri yarı bir taypan olup olmadığını düşünerek değerli saniyeleri ziyan edemezdi. İki adam koşarak yaklaşıyordu. İlk adam boğazına yediği bir darbeyle yere serildi. İkincisinin de kaburgalarına şiddetli bir yumruk attı. Sonra onları geçidin karanlıklarına çekerek bıçakla elbiselerini kesti. Ellerini, ayaklarını, ağızlarını kumaş parçalarıyla bağladı. İkinci adamın üstüne çullanarak bıçağını gözünün hemen altına dayadı.
''Karım nerede? Hemen söyle. Yoksa gözün oyacağım. Sonra da ikincisini kaybedeceksin.''
Adamın ağzındaki tıkacı çekti. Çinli İngilizce konuştu. ''Düşmanın değildi Zhang Fu. Biz de karını bulmaya çalışıyoruz. Her yerde onu arıyoruz.''
Bıçağı tutan eli titreyen Jason şakaklarının attığını hissediyordu. O anda dünyası parçalanmak üzereydi.
''Acıyla Mary'' diye bağırdı. ''Ona ne yaptınız? Bana garanti verilmişti. Malı getirince karımı alacağımı söylemişlerdi.'' ''Bunu yapacak yerde telefonumu dinlediniz. Birden burada belirdiniz ama karım ortada yok. Karım nerede?''
''Karınız hastaydı. Doktor hastaneye yatmasını istedi. Karınız çok halsizdi ama yine de hastaneden kaçtı. Ben de oradaydım.''
''Oh Tanrım Mary, tek başına Hong Kong'da. Tanrım, karımı öldürdünüz.''
''Hayır, o sağ. Kendisine iyi bakmamız emredilmişti.''
Jason Bourne buz gibi bir sesle konuştu. Verilen emirler. Ama bunları o taypan vermedi. Karımı öldürdünüz, beni kullandınız. Beni daha önce Zürih'te, Paris'te, New York'un 71. sokağında olduğu gibi yine kullandınız. Her şeyin bittiği kanısına varınca da onu öldürdünüz. Bir kadının daha ölmesinin ne önemi var değil mi? Sırlar böyle saklanır. Sessizlik her şeydir.
Adamın gırtlağına sarıldı. O iri yarı adam kimdi? Söyle yoksa gözün çıkacak. O taypan kimdi?
Taypan değil. İngiltere'de eğitim görmüş ve bu bölgede çok sayılan bir ajan. Gizli servisten. Kendisi sizin vatandaşlarınızla, Amerikalılarla işbirliği yapıyor.
Öyle olduğundan eminim. İş başından beri aynıydı zaten. Yalnız bu kez çakal değil ben varım. Beni satranç tahtasına sürdüler. Kendimi yakalatmaktan başka seçeneğim yoktu. Yerime geçen adamı Bourne'u avlamak zorunda kaldım. İşim bitince de karımı öldürdünüz. Neden buraya geldiniz?
Bizi oteli gözetlememiz emredildi.
Bourne katil taburu gelene kadar mı diye homurdandı. Siz yelekli elbise giyen görevliler üstünüzün kirlenmesini istemezsiniz. Böyle bir şey hesabına çalıştığınız bilinmeyen kimselerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Böyle pis bir iş ancak gizli bir merkezden yönetilebilir. Merkeziniz nerede? Merkez, gizli bir ev, nerede bu?
Acıyın bana, karım çocuklarım var.
Benim de vardı, sabrım taşmak üzere. Birden durdu, eğer doğru söylüyorsan, amirlerin iyi niyetli kimselerse, bana gizlendikleri yeri söylemenin ne zararı olabilir?
Korkan Çinli var, doğru, onlar iyi insanlar, size zarar vermezler.
Bourne bunu yapmaya fırsat bulamayacaklar diye fısıldadı.
Ne dediniz efendim?
Hiç, bana o gizli merkezin yerini söyle.
Korkudan ne yapacağını şaşıran görevli, "Victoria Tepesi" dedi, "sağdan 12. ev, yüksek duvarlı."
Morn dikkatle dinledi ve adresi öğrenince adamın kafasına vurarak bayılttı. Başını kaldırıp güçlükle seçilen yargın verdiverine baktı. Onlar bir Jason Bourne istemişlerdi. Onun için öldürmeye hazırdılar. Şimdi iki Jason Bourne'la karşılaşacaklardı ve yalan söyledikleri için öleceklerdi.
32. ayrılım sonu. Sayfa 361.